Geçmişten gelenden herkese merhabalar.
Merhabalar.
Nasılsın Serdar?
İyiyim Onur abi, sen nasılsın?
Teşekkür ederim. Ben de bıraktığım yerden bir giriş yapmış gibi oldum da hani eskiden beri devam ediyormuşum gibi. Biliyorsunuz uzun zamandır yeni bölümlerde yokum ben. Caner'le birlikte yürütüyordu Serdar yayını. Caner'in işleri sebebiyle bu hafta yayına katılamadı. Onun için Serdar'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Serdar benle birlikte gerçekleştiriyor yayınını. Bir misafir olarak bir bölüm ben de konuk olmuş oldum. Özledim geçmişten gelende. En son devrimler ve liderlerde bırakmıştım.
Yani biz bir ekibiz yani sonuçta.
Aynen öyle.
Ayrılmıyoruz zaten.
Aynen öyle. Caner de zaten tatilden döndüğünde yine darbeler bölümlerinize devam edeceksiniz. Vallahi özlemişim ben de geçmişten geleni ya. Bayağı oldu yani. İki sezondur ayrıyız. İnşallah güzel bir yayın olur yine. Bugün ne konuşacağız? Bugün Arjantin'deki askeri darbeleri konuşacağız. O zaman ben topu sana bırakayım Serdar. Tamam. İş ehline bırakalım.
Klasik olarak başlayayım. Yok estağfurullah.
Tabii, ben arada yine da eskisi gibi girer bir şeyler yaparım. Bir trollemeler vesaireler
sen
yaparım.
Sen her zamanki Onur abiliğini yap.
Hadi bakalım.
Başlayalım Arjantin'e. Ya, her zaman konuştuğumuz gibi yani Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye hep birlikte yani birbirine benziyor diyoruz. Bir de ekonomileri de benziyor ve siyasi olayları da benziyor. Onlar da çok duygusal insanlar tabii. Sürekli darbe yapmaya da yatmıyor. Bizim gibi. Biz de işte yani 4 tane darbe atlattık ülkece. Mesela Arjantin özeline baktığımızda da 1930'lardan itibaren 6 tane darbe girişimi oluyor. Pardon, darbe girişimi demeyeyim. Başarılı darbe oluyor. Ve onun iki katı da başarısız darbe girişimi oluyor. Hatta şöyle olaylar da var. Arjantin'in kendi içinde bir darbe oluyor. Darbe yapan adamlara tekrar içeriden darbe yapıyorlar. Yani çok enteresan bir ülke.
Inception'daki zaten gibi böyle rüyalar birbirine giriyor yani. Evet. O gibi olmuş.
Darbe
yani.
İçinde darbe.
Aynen öyle.
Zaten bu yüzden de hiçbir zaman ekonomisi düzelmiyor. Aslında şöyle söyleyebiliriz yani 20. yüzyılın başında Arjantin ekonomisi dünyanın 7. büyük ekonomisi diye geçiyor. Çünkü zaten o yıllarda yani çok belli başlı ülkeler var. Yani Osmanlı ekonomisinden daha iyi bir ekonomi. Zaten Osmanlı'dan sonra Türkiye geliyor. Türkiye'nin de kat ve kat. Çünkü çok ciddi bir tarım ürünü ihracatçısı ve Avrupa'yı da besleyen bir ülke bu anlamda. Ve ekstradan da et ürünlerinde de çok kaliteli ürünler üretiyor ve bunları da ihraç ederek para kazanıyor. Ve ilk etapta Arjantin ekonomisi böyle gelişmeye başlıyor. Daha sonra sanayileşmeyle sonuçlar işte. İşte çeşitli sanayi hamleleri var. Yani tam böyle hani İtalikameci ihracat yönelik sanayi hamleleri diyemiyoruz bunlara ama işte bebek sanayilerini kurmaya başlıyorlar ülkede. Ta ki işte Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Arjantin yine önemli kurumunu korumaya devam ediyor. Çünkü İngiltere ve Amerika gibi işte ülkeler var. Onların tarafında yer alıyor Arjantin teknik olarak. Ve onlara ham madde desteği sağlamaya başlıyor. Ve kısa zamanda tekrar zaten ekonomisi güçlenmeye başlıyor. Ama savaştan sonra işler istedikleri gibi gitmiyor artık. Çünkü Avrupa tamamen zaten hırpalanmış savaştan sonra. Mesela Fransa bile 1. Dünya Savaşı'nın ekonomik yaralarını 1950'lerin sonunda atacak. Ve yani Arjantin savaşa girmemiş olmasına rağmen hemen bu savaşın etkilerinden etkilenmeye başlıyor. Cümle biraz enteresan oldu.
Evet.
Ondan sonra tabii 29 ekonomik buhranı gelecek. Avrupa'nın zaten ekonomik şartlarını çalıştıramaması, şu hani talep eksikliği, hani o talebi yaratamamasından dolayı bir büyük buhran patlıyor. Tabii Avrupa'nın dedim ama aslında bunun başlangıcı Amerika. Amerika'da patlıyor her şey ve bütün dünyaya dalgalar halinde yayılıyor. Ve büyük bir sıkıntı dünya meydana geliyor ve Arjantin de bundan etkilenmeye başlıyor. Çünkü Arjantin'in gelirleri düşmeye başlıyor. İhracat yapamıyor. Kendi yağında kavrulma dönemine giriyor. Ve bunun hemen ekonomik kriz Arjantin'de başladığı gibi hemen ordu da kafasını çıkarmaya başlıyor. 1930'da ilk darbe meydana geliyor. Zaten oradaki generallerin amacı da şu. Siyasiler ekonomiyi iyi yönetemiyor. Biz darbe yapalım diyorlar.
Askerler zaten çok iyi yönetir, evet, ekonomiyi.
Yok zaten Arjantin çok enteresan. Zaten konuşacağız bugün. Yani askerlerin çok böyle iktidarda kalma yanlısı gibi görünmüyorlar. Ama ne yaptıkları da tam belli değil. Çünkü iktidarı da tam bırakmıyorlar. Yani sürekli bir gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ordu her zaman Arjantin siyasetinde aktif olarak yer alıyor. Aslında daha doğrusu 1982'ye kadar tam aktif olarak yer alıyor derim. Ondan sonra bir ordunun bir hamlesi yok siyasete. Zaten biz de oraya kadar getireceğiz bugünkü podcast'i. 1930'da darbe oldu dedim. Ve bu arada hiç bu şey bir lider yok. Askeri lider adı vermeyeceğim. Çünkü hiçbirinin de bir mantalitesi yok. Hani darbeyi şuradan yaptım gibi mantalitesi yok. Hepsinin aynı bir mantalitesi içerisindeler. Siyasiler ekonomiyi düzgün yönetemiyor. İnsanları birbirine düşürüyor, kutuplaştırıyor deyip darbe yapıyorlar. Sonra 2 yıl, 3 yıl geçiyor. Onlar iktidarı siyasilere bırakıyorlar. Sonra tekrar darbe yapıyorlar. Yani onları işte anlatacağım yavaş yavaş. Ondan sonra bunların darbesi, 30 darbesi 2 yıl sürüyor askeri junta. 2 yıl 1932'ye kadar geliyor. Ondan sonra güzel 2. Dünya Savaşı'na kadar güzel bir süreç var. Sivil idare ama o da sınırlı bir demokratik yönetim olarak geçiyor literatürde. 1940'lara geldiğimizde Arjantin'de bir kafa karışıklığı var. İkinci Dünya Savaşı var Avrupa'da ve Pasifik'te. Arjantinliler diyor ki biz hangi tarafa yanlayalım? Arjantin'in içinde bir Nazici taraf var. Yani faşist taraf var. Onlar bayağı bir Almanları destekliyor. Hatta işte Hitler'i ve Mussolini'yi destekleyen taraf var. Diğer bir tarafta tarafsız kalma tarafındalar. Yani ve Amerika tarafını hiç desteklemek istemiyorlar. Ve Amerika tabii bunu çözdü. Amerika bunu anlayınca Arjantin'i o kendi nasıl söyleyeyim koruma sahasının içinden dışarı atıyor. Yani Arjantin'i artık gözetmiyor. Ekonomik olarak, ekonomik yardımlar olarak da. Ve mesela askeri yardımları falan kesiyor. Yani onun ordusuna bir şey göndermiyor. Zaten göndermemesi çok mantıklı. Savaş zamanında kendisi zaten Japonlarla savaşıyor. Avrupa'da da Almanlarla savaşıyor. Kime ne göndersin? Mesela Sovyetlere bile çok ciddi askeri yardımlar da yaptı. Ve bunun akabinde Arjantin zaten savaş zamanında hiçbir şey satamamaya başlıyor. Hani o Amerikan hı hı. liginin dışında kaldığı için zaten savaş var ve bütün o Atlantik Okyanusu da zaten o savaş alanı haline geliyor. Bir şey de hani mal taşımak falan da çok zor. Hani Alman zaten U-Boat'ları biliyorsun. Direkt basit ediyorlar. Bütün şeyleri. Hani İngilizlere onu ulaştırmak çok zor. Ve bunun sonucunda da zaten ekonomi hemen tekrar dibe vurmaya başlıyor. Ve bu arada şey tarafsızlar daha güç kazanmış konumdalar Arjantin'de. Ve tekrar askerler ekonomi bozulmaya başlayınca diyorlar ki bizim zamanımız geldi. Bu arada da bu 1943 darbesi olarak adlandırılan darbede de önemli bir adam var. Juan Perón adında. Zaten tüm Arjantin'in yani bu ikilemini de bu adamla başlıyoruz. Yani Peroncular ve orducular. Yani iki taraf var. Yani ordu Peroncuları hiç istemeyecek ilerleyen süreçte. Perón da sürekli iktidara aday olacak. Ve tam bir kaos hakim olacak Arjantin'e. Günümüzde de aynı kaos devam ediyor. Mesela günümüzdeki devlet başkanı bile Peron. Yani Peronist diyorlar onlar. Hatta Peronizm diye bir akım var yani. Hani Kemalizm gibi. Hı hı. Öyle bir akım olacak. Bu 43 darbesinin içinde Juan Perón yer alıyor. Bir askerlerden biri. Hatta kendisi albay rütbesiydi o esnada. Ama tabii bir rütbe hiyerarşisi olduğu için orduda generaller yani 3 tane general liderliği almış. Onlar sırayla devlet başkanı olmuşlar. Yani bir de hani bizdeki gibi de bir olay da olmuyor. Hani bizde Kenan Evren ve Komuta Kademesi darbeyi yapıp Kenan Evren Cumhurbaşkanı oluyordu. Bunlar da öyle de değil. Sırayla devlet başkanı oluyorlar. Bazen içlerinden birini deviriyorlar. Devlet başkanı oluyorlar. Yani çok mesela 6 ay 10 gün bile devlet başkanlığını yapan general var.
Çok ilginç.
Çok enteresan şeyler oluyor Arjantin.
Hevesini alıyor. İşte bir hevesimi alayım bir 15 gün durayım diyor.
Yani işte, yani aynı mesela Wikipedia'da bakarlar dinleyiciler. Orada mesela böyle bir liste var. Yani Allah muhafaza yani o kadar devlet başkanı ne yapmış ülkede diye. Hiçbir şey de yapamamış. İşte. Sadece ekonomiyi döndürmeye çalışmışlar. Bu 43 yılındaki darbe de 46 yılına kadar sürüyor. 46 yılında da genel seçimler yapılacak. Yani yine askerler sivillere bırakacak seçim, yani şeyi, ülkenin idaresine. Burada da aday olan bir arkadaş var işte. Az önce söylediğim Juan Perón adı da. Juan Perón da bu 43 ile 46 yılları arasında işçilerle, işçi sendikalarıyla arasında çok iyi tutmuş bir adam. Yani ulusal iş birliğiyle birlikte çalışmış yani. Onun başına geçmişler darbeciler bunu. Bu adam da onlarla yakın temaslara geçmiş. İşçilerin gönlünü fethetmiş adam. Ve sürekli zaten propagandası taşıyor. Hani işçilerin askeri ücretlerini yükselteceğiz. Onlara işte hani grev hakkı, toplu sözleşme hakkı. İşte hani klasik hani o sosyalist haklar vardır ya. İşçilerin hani hoşuna giden haklar. Onları veriyor. Ya vereceğini söylüyor. Ve işçileri zaten gönlünde taht kurmuş. Zaten seçime girdiğinde de kazanıyor. Kazandıktan sonra bir de şu kritik bir nokta var. Bir de eşi var. Eva Perón diye. Belki duymuş. İşte buna her bütün kanallarda da YouTube kanallarında söylüyorlar. Evita adı taktı. Yani. Evitacığım gibi hani böyle. Çok seviyorlarmış onu. Kendisi bir tiyatro, işte, radyo tiyatrolarında falan oynatmış. Ve güzel bir kadın işte. Kendisi Juan Perón'un ikinci eşi oluyor. İlk eşini de bir kanserden kaybetti Juan Perón. Evita da işte evleniyorlar. Ve bu popülist harekete yönelmeye başlıyor. İşte peronizm. Peronizm aslında şöyle adlandırılıyor. Sosyal adaletçilik diye adlandırılıyor. Ne sağcılar ne solcular.
Orta direk.
İşçileri, evet, orta direk. İşçileri sadece şöyle kullandıklarını düşünüyorum ben. Oy potansiyeli de çok yüksek. Onlara gerekli şeylerini veriyorlar. Yani harcayabilecekleri parayı veriyorlar. Askeri ücretleri arttırıyorlar. Ve onlardan oyu alıyorlar. İktidarlarına devam ediyorlar. Ancak gerçekten Eva Perón'un o hani şaşalı dönemi şöyle gerçekleşiyor. Yani ciddi yardım kampanyaları düzenliyor mesela yoksullar için. Gerçekten de o yardım kampanyalarında tutanan paraları da alıp yoksullara veriyor. Yani ulaştırıyor. Gerçekten kadın bir nasıl diyeyim ilah gibi i̇lah görülmeye olmuş, başlıyor evet. Ülkede. Ve işte şöyle bir durum var. Kadın çok genç yaşta vefat ediyor. 30 yaşında. O da kanserden ölüyor. Ve Arjantin gerçekten ağlıyor yani. Çok, gerçekten onu çok istiyorlar. Ve yani sistem, yani bir peronizm olarak bir şey söylemek gerçekten çok zor. Çünkü bir sistemimizde bir şey yok. Yani alttan gelen toplumsal bir hareket olmadığı için peronizm, yani yukarıda bir Juan Perón var. İşte sembolik olarak eşi var. Hani onların yapmaya çalıştığı şeyler. İşte hani işçilerin gözünü hoş tutuyorlar ama mesela bütün sendikaları bir araya toplamışlar. Ve yani işverenlerle olan pazarlıkta işçilerin yanını tutmaya, yani işçilerin tarafını tutmaya başladılar. Ama işverenler de bu durumdan çok şikayetçi olmaya başladı sonra. Çünkü işçilerde şöyle bir durum meydana geliyor. Yani şimdi bunları ne kadar çok, yani devlet onların yanında olduğu için, hı hı, onlar istedikleri kadar çalışmasa da olur. Ve kaytarmalar başlıyor işler.
Aslında klasik başladı. Bir sosyalizm, yani ben ne yaparsam yapayım devlet bana bakacak.
Evet, evet. Aynı şekilde zaten Sovyetler de aynı meydana geliyor. Yani Sovyetler'de de kimse işini tam yapmıyor ama herkes çalışmış gözüküyor. Aynı şekilde Arjantin'de de bu meydana geliyor. İşverenler zaten öksüz çocuk gibi kendilerini düşünüyorlar. Hı hı. Devletin kendisini koruyacağını düşünmüyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Artık hani ekonomik politik olarak Arjantin ne tarafa geçtiğini belli etmemiş diyordum ya. İthal ikameci ekonomi politikaları daha yaygın hale geliyor Arjantin politikalarında. Bu hatta 40'lı yıllarda da meydana gelmişti. Ve zaten Eva Perón diyorum. Juan Perón da şöyle bir şey keşfediyor. İthal ikameci, yani politikalar şöyle oluyor. Yani yurt dışından sanayi malları alacağına herkes, yani ülke kendi içinde üretmeye çalışıyor. Bu da bir sürü fabrika meydana geliyor. Bir sürü fabrikada da bir sürü işçi gerekiyor. Ve tam da o sırada sıradan kente göç başlıyor Arjantin'de. Ve ucuz iş gücü de buluyor rahatlıkla. Ve zaten Buenos Aires'te meydana geliyor fabrikaları. bütün o ucuz iş gücü geldikten sonra da işte Juan Perón'un o hani işçilerle tanışma dönemine denk geliyoruz. İşçilerle tanıştıktan sonra da rahatlıkla işçileri yani kandırabiliyor diyebiliriz ama ikna edebiliyor yani kendisinin iyi bir başkan olabilir. İşte bu sürecin sonunda hani o 1 milyona yakın bir işçi nüfusu oluştu Arjantin'de. Arjantin'in şu anki nüfusunu söyleyeyim. 45 milyon. O zaman daha az bir nüfusu vardı. Yani orada 1 milyon işçi çok kötü bir şey. Zaten seçimi kazandıran oy oranını da onlar sağlıyor. Ve yani bu hani işverenler burjuvazi. Burjuvazi zaten çok mutsuz. Çünkü Juan Perón sürekli halkçı siyaset işte. Ama bu arada da anayasanın altında boşaltmaya başladı. Yani kendisinin tekrar gelecek seçimlere hani kazanmasını sağlayacak mesela yani hukukun da içine oymaya başlamış. Diktatöre doğru gitmeye adım adım devam ediyor. Bu arada da işte burjuvazi çok kızdı. Çünkü halkı çok fazla desteklediği için işverenler de kızdı. Yabancı yatırımcı ilk etapta yoktu ama sonra ekonomi kötüye gitmeye başlıyor. Zaten askeri ücretleri bu kadar çok arttırdığı için ilk sene %24 arttı. Sonraki sene %25 arttırmış. Yani %24. sene bir de %25 arttırdı. Zaten enflasyon da çıkmaya başlıyor.
Aynen öyle.
Ekonomi zaten çakılmaya başlıyor. Bu arada da işte yabancı sermaye arayışına başlıyorlar. Ülkeyi açıkça ona göre kanunları revize ediyor. İşte Amerikalılar, Almanlar ülkeye gelmeye başlıyor. Bu sefer de işler daha da tersine dönüyor. Çünkü o kadar fazla işçi de o şeyler çalıştıramaz. Özelleştirmeler meydana geliyor. İşte işsizlik durumları da meydana gelince artık şey, bütün o Juan Perón'un karşısındaki gruplar toplanıyorlar. Orduya gidiyor. Hadi ordu hadi ordu darbe yap. Ordu da darbe yap. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. 1955 yılında ikinci bir seçim olacak. 55 miydi? Yanlış hatırlayabilirim. İkinci seçimi de kazanıyor Juan Perón. Onun üzerine bir tane daha darbe yapılıyor. 56 yılında oluyor bu darbede. 56 yılındaki darbede aynı şekilde. Çünkü Juan Perón ülkeyi iyi yönetemedi. Yani şey, yani motivasyonları hep aynı. Ordu. İdeolojik bir şeyleri yok. Ülkeyi iyi yönetemediği için biz geldik, el koyduk. Ekonomiyi tekrar düzelteceğiz. Veya düzeltmesi için uygun bir sivil
İsim
iktidar bulacağız tarzında çalışmalara başlıyorlar. Onlar da çok uzun sürmüyor yani zaten. Hani çok fazla iktidarda kalma yanlıları değil. En fazla 3 yıl kalıyorlar onlarda. İşte onlarda da generaller sırayla yine şey oluyor. Başkan oluyor. Yani general geliyor, geri başkan oluyor. Hemen bir aşağıdan darbe yapılıyor. Başka bir general başkan oluyor. Bu arada da ordunun içinde ve ülkenin içinde anti-peroncular olarak çok ciddi bir hizip oluşuyor. Bir peroncular var. Peroncular zaten siyasi yasaklı hale geliyor. Onlar seçimlere giremiyorlar. Gelecek seçimlere. Ve ordu diken üstünde bekliyor. Hani sivil seçim olduğunda mesela diken üstünde bekliyor. Juan Perón'u da bizdeki gibi idam etmemişler. Hani şey göndermiş. İspanya'ya sürgüne gitmişler. 73 yılına kadar sürgünde kalacak kendisi. Ama oradan şey yapacak, bulaşacak sürekli Arjantin'deki siyasete ve kendi taraftarı olan siyasi liderleri geçirmeye çalışacak iktidara. Mesela bunlardan biri işte askerler 58 yılında bırakıyorlar. Nasıl diyeyim? Seçimleri açıyorlar, serbest seçimleri. O arada da işte Juan Perón'un desteklediği Frondizi abimiz var. Frondizi kendisini işte bir peroncu olarak yani onunla olarak gösteriyor ve seçimlere giriyor ve kazanıyor. Çünkü halk tarafında ciddi bir Perón sevgisi devam ediyor hala. Ve bu arada çok enteresan bir şey var. Bu darbe zamanında Eva Perón'un cesedini kaçırıyor. İşkence yapıyorlar.
Yok artık.
Evet, işkence
cesedini. Yapıyorlar.
Evet evet. Yani yok edecekler. Sevmiyorlar yani. Allah. Ve şöyle bir şey oluyor. O ceset sonunda bir yerde bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da çıkıyor. Mumyalanmış hatta. Juan Perón onu mumyalatmış. O daha sonra İtalya'da çıkıyor. Geliyor kemikleri. Juan Perón'un üçüncü eşi tarafından Arjantin'e geçmiş. Orada törenle gömülüyor. Çok enteresan
şeyler. İkinci eşi yaşamış ama değil mi Juan Perón'un? O da gitmemiş
evet, erken. Evet, o da darbeyle gidecek. Dur. O... daha şey yok yani. Darbe bitti. Frondizi abimiz geliyor dedik. İşte o devlet başkanı oluyor. O da 4 yıl başkanlık yapacak. Ama yani orada çok bu abimiz de darbeyle gidiyor aslında ama bir oyun yapıyorlar. Darbe olmadan önce hemen istifa ediyor. Yerine senato başkanı geçici olarak vekalet ediyor. Sonra yani asker tam yönetime el koyamıyor. Bu abimiz de aynı ekonomik politikaları sürdürmeye devam ediyor. İşçilere haklarını verme taraftarı o da. Yabancı yatırımcılara ülkeyi tamamen açıyor. İşte Amerika falan desteklesin diye. Ama istedikleri gibi olmuyor. Ekonomik hiçbir zaman rayında gitmiyor. Frondizi zamanında da. Ki zaten Frondizi'nin bir terörist olduğunu bildiği orduları sürekli diken üstündeler. Hadi buna darbe yapalım tarzındalar. Ve sürekli onun hatalarını kollamaya çalışıyorlar. Mesela İspanya'dan ne zaman bir Frondizi ile ilgili hani yani İspanya'da yaşayan Perón Frondizi diye bir şeyler söylese hemen ordu ayaklarını veriyor. Darbe yaparız diye. Ki aynısı da oluyor. Tam böyle darbe yapacakları bir gün Frondizi hemen çekiliyor başkanlıktan. Oradaki anayasa gereği senato başkanı vekaleten başkan oluyor. Sonra tekrar seçimler yapılıyor. 63 yılında. 63 yılındaki seçimleri de tamamen tarafsız bir abimiz var. İlya adı da Umberto İlya adı da bir devlet başkanı seçiliyor. Ve o da ülkeyi hiç iyi yönetemiyor aynı şekilde. Aslında tarafsız olmasa bile yani sürekli mesela yani işçilere bir şey yapsa peroncu diyorlar. Ordu yanlısı bir şey yapsa orducu diyorlar. Adam iki arada kalmış durumda. Hiçbir şey yapamıyor. Ve ekonomi de hiç iyiye gitmiyor. Arjantin ekonomisi. Yani şimdi size yani ekonomi politikası anlatsam da hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü her şey aynı. Yani İlya açısından. Aslında şöyle bir durum da var. Küçük bir Arjantin ilerleme sağlamış. Ve okuduğum bütün makaleler şöyle diyor. O onun o yıla denk gelmiş diyorlar. Yani onun başarısı değil. O yıla denk geldi diyorlar. 64 ile 65 yılları arasında Arjantin bir büyüme yakalamış. Ve bunu başkana da bağlayamayız diye bir şey var, yorum var akademisyenlikte. Ve ülkede bu arada çok enteresan şeyler oluyor. Perón yurt dışında olduğu için ülkede Perón taraftarı işçiler kendi aralarında bölünmeye başlıyor. Bazıları çok fanatik yani işçi sendikalarına bölünüyor. Mesela Marx, Leninist çizgiye gitmeye başlıyorlar. Ama hala bir yumuşak muhalefet olarak devam ediyorlar hani iktidara karşı. Bir de şey ordunun bir istediği bir şey var. Bir de neo peroncular oluşturalım. Bunlar ılımlı olsun. Hani halk da memnun olsun. Ama onlar iktidar olamaz. Yani o kadar düşük oy alsın. Yani bizim güdümümüzde olsunlar istiyorlar. Ama yine de peroncu olsunlar. Çünkü halkı da tatmin etmek istiyorlar. Ama bu da mümkün olmuyor. Ve peronculuk 4-5 parçaya şimdi bölünecek. Çünkü yeni bir darbemiz meydana. İlya'ya da bir darbe yapılıyor. Seçilen başkan. Bu arada sadece Arjantin tarihinde iki başkana darbe yapılmadan görevini bıraktı.
Tam onu soracaktım ben de. Hani görev süresi bitip de bırakan başkan yok herhalde diyecek.
Yok, o son zamanlarda meydana geliyor yani. Onda da
çok zaten ilginç ya. Yani iki... Devlet geleneği olmuş artık yani. Darbeyle evet. Hükümetin bitirilmesi.
Ya ordu zaten bu işte çok uzman. Çok hemen teşkilatlarını veriyorlar. Hemen darbe yapıveriyorlar. Hatta bunu ilerleyen zamanlarda anlatayım. Hangi ordunun hangi grubunun darbe yaptığı bile çok net. Darbelerde o grup var. Birinci Polordu adında Buenos Aires'te bulunuyormuş o Polordu. O darbe yapıyor. 66 darbesinde de Onganía diye bir general var. O darbenin lideri Genelkurmay Başkanı kendisi. Bak general adı söylemeyecektim ama söylemeyecektim. O darbenin lideri işte. Darbeyi yapıyorlar ama şöyle bir durum meydana geliyor. Bunlar ekonomiyle hiç alakaları yok. Tamamen ülkenin yani ülkeyi tam anlamıyla kutlaştırıyor. İşte bu hani söylediğim gibi peronist o sendikaları falan var demiş. Onlara sürekli baskı yapıyorlar. İşte nerede bunlar varsa işte çıkmaları kadar yürüyor. Ve Arjantin'in içinde artık Küba devrimiyle de hani bağlantılı olabilir. Hani bir gerilla hareketine dönmeye başlıyor. Hatta şöyle şeyler de var. Frondizi'yi söylemiş devlet başkanı olan. O zaten Küba devrimine hep sempatiyle bakan bir başkandı. Amerika ile de arası bu yüzden hep şey, limoni. Küba devrimi sevgi duyduğu için. Che Guevara ile de mesela görüşmüşlükleri var. Bir görüşmüş kendisi. Ve hani söylemiştim peronizm ne sağ ne sol diye. Aslında burada peronizm biraz daha sola sayıyor. Bu Peron'dan bağımsız yani. Peron'un şahsiyetinden bağımsız bir sayış. Çünkü bu yani general, yani devlet başkanı o kadar baskı uyguluyor ki bunlara. Bunlar artık Marksist Leninist çizgi var. Bir Leninist çizgi var. Bir Marksist çizgi var. İşte bir de sağcı Peronlular var mesela. Onlar
bu şey gibi ölümlü dünyadaki solda kendi arasında fraksiyonlara bölünür diye bir muhabbet var ya, öyle aynen.
Evet, aynı şekilde bayılıyorlar. Yani. Ve hepsi de Peron'u destekliyor ama yani kafa karışıklığı da var yani. Peron'u neden desteklediğini de bilmiyorlar. Çünkü ordunun karşısında bir rakip yok. Ordunun karşısındaki tek rakip Peron. Peron'un hani Peron zihniyeti. Onunla mücadele edebiliriz diye olduğunu düşünüyorum ben. Ki mücadele de edemiyorlar. Çünkü ordu yani ordu ezik geçiyor zaten her yerde. Zaten askeri diktatör. Burada bunların yani general ve kadrosunun sivil demokrasiye geçiş şeyi yok. Bunlar bayağı kendileri yönetmek istiyorlar ilk defa. Bir askeri grup kendisi yönetmek istiyor. Bir müddet yönetiyorlar. Sonra işte bu söylediğimiz Onganiya, işte General Onganiya çekiliyor asker şeyden başkanlıktan. Daha sonra işte tekrar çeşitli askerler geliyor. Mesela Livingston, General Livingston geliyor. Ama ona hemen aşağıdan bir darbe yapıyor. Lanos o generalin adı. O hemen darbe yapıyor. Kendisi ele geçiriyor. Bu burada da bu yönetimi ele geçiren general karşı tarafı şunu nasıl diyor? Siz peronculara karşı çok sert müdahale yapmıyorsunuz. Bakın ben nasıl müdahale yapacağım diyor. Bu da geliyor. Peroncuların üstünden geçiyor. Bu sefer de peroncular yani peronistler tam bir mağdur durumuna düşüyor. Gerçekten sefalet durumuna düşüyor. Zaten siyaset yapamıyorlar. Siyasi yasaklılar. Ne zaman siyasi yasakları kaldırılsa hemen bir katakulli bulunup tekrar siyasi yasak konuyor. Bu biraz şeye benzetiyor benim hani aklıma geliyor. Bizim Demokrat Parti durumu gibi düşünüyorum. Ben çünkü 61 seçimleri olmuştu darbeden sonra. Orada da Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın partisi ikinci seçimde ama çok ciddi bir milletvekili ve oy oranını topladı. Ve askerler hemen korkmaya başladı. Eyvah, Demokrat Parti'nin artıkları şey yapacak. Yani şey yapabilir, devleti ele geçirebilir. Yani şey tekrar iktidar olabilir. Devleti ele geçirebilirsen o. Tekrar iktidar olabilir. Ordu hemen şey verdiler yani. Hani siz iktidar olamazsınız diye hemen baskı yapmaya başladı Adalet Partisi'ne. Aynı şekilde bunlar da peronculara sürekli iktidara oynadıkları zaman baskı yapmaya başladılar. Ve hatta şunu söyleyeyim. Türkiye'deki bu şeyde de baskı yapanların biri mesela Cemal Gürsel. Cemal Gürsel değil. Cemal Gürsel zaten devlet başkanı, cumhurbaşkanı. Şey, Cevdet Sunay. O zaman Genelkurmay Başkanı'ydı. Kendisi baskı yapıyordu 61 seçimlerinde. Daha sonra 64 seçimlerinde Süleyman Demirel tek başına iktidar olduğunda ve Cemal Gürsel'in de cumhurbaşkanı geçtiğinde hemen onu cumhurbaşkanı yaptılar. Çünkü bir darbe olursa Cevdet Sunay bizi korusun diye hemen anlaşmaya gittiler. İsmet İnönü ile Süleyman Demirel. Mesela Türk siyasetinde böyle taktikler var ama Arjantin buna müsait. Çünkü onlar şey yani ikiye bölünmüşler. Yani bir ordu var, bir peroncular var. Ama bizde daha farklı taraflar var. Mesela ordu varken İsmet İnönü var. İsmet Paşa işte milli şef. O figür olarak duruyor kenarda. Bir de sağ kanadı temsil eden işte Adalet Partisi'ler var. Onların arkasında zaten Demokrat Partiler çıkıyor. Demokrat Partiler de Kayseri'de hapishanedeler. Ve hapishanedeki yani hapishanedeki olan Demokrat Partilerin af çıkarılsın istemiyor askerler. Onlar af çıkarsa tekrar siyasete dönecek. Ülke aynı batağa geri dönecek. Hatta batak var mı yok mu tartışıyorum.
Onlara göre batak.
Onlara göre bir batak var. Demokrat Partiler o batağı sürüklüyor. Onlar siyasi yasaklarını yani siyasi yasaklardan kurtulursa tekrar ülkeyi o batağa çevirecekler. Ki zaten 71 muhtıra, yani askeri darbesi de, hani 12 Mart askeri darbesi de aynı şekilde meydana geliyor. Yani Süleyman Demirel'i devirtiyorlar. Adalet Partisi. Ve şey, yani Türkiye'de de aynı darbeler devam ediyor. Arjantin'e dönecek olursak tam bir kaos var. İnsanlar, yani ordu gidiyor, herkes öldürüyor ve tutlaşmasına neden oluyor artık insanların. Ve siyasilerin de, yani peroncu, anti-peroncuların da şöyle bir tavrı var. Ne zaman darbe yapıyorsun diyor sürekli askerlere. Gidip askerlere darbe yap, darbe yap. Ve bu da askerlerin hep her zaman işine geliyor. Çünkü herhalde her askerin, Arjantin'de her askerin istediği şey darbe yapmak galiba. Ben de öyle anladım. Yani bu süre zarfında.
Valla görünüş öyle gibi görünüyor yani. Yani çünkü askerin göreviymiş gibi, hani vatani bir görevmiş gibi duruyor onlar da herhalde.
Devlet başkanı olmayan bir adam görmedim bu süre zarfında. ve bu askerler diyor ki tekrar sivil idareye geçecek. Yani çok kader için aslar. Yani hemen şey yapmak istiyorlar. Üzerlerinden atmak istiyorlar bu şeyi, vahşeti. Çünkü o kadar çok insan öldürmüşler ki. Yani artık bizden çıksın. Bir de kendilerini yargılanmamasını istiyorlar şu an.
Oh ne güzel dünya.
Çünkü biz bunları devletin iyiliği için yap tavrı var. Daha sonra İspanya'daki Peron'un desteklediği Campora adında Jose, Hector Jose Campora'da bir abimiz var tekrar. O aday oluyor. Tabii Peronist olduğu için abimiz hemen seçiliyor. Yani halk tabanı yani. Aslında Peroncu yani. Halk direkt Peron'u seçiyor. Peron'un adayını seçiyor. Ama muhalefet hemen orduyu gaza getirip darbe yaptırıyor. Ki sonuç olarak iki tarafta zaten ekonomik olarak başarılı politikalar gidiyorlar. Arjantin'i düze çıkaramıyorlar bir zaman. Ve bu Campora başa geldikten sonra aynı, yani aynı taf aynı hamam. Hiçbir şey değişmiyor. Bu arada Peron'a af çıkıyor. İspanya'dan geliyor kendisi. Havaalanına geliyor. Milyonlarca insan karşı havaalanında. Bu arada şey, sağcı peronlarla solcu peronlar arasında çatışma çıkıyor.
Çok iyi ya.
Ya o çatışma sonucunda, yani herhalde hangimiz daha çok seviyor Peron'u diye çatıştılar. Onu da anlamış değilim. Bunun sonunda da işte Ezia katliam falan diyorlar. Ordu işte her şey katliam. Çünkü çok katliam var Arjantin'de. Ordunun da yaptığı. Ki bu peroncuların birbirleri arasında da yaptığı çok fazla film var. Yani ideolojik olarak ne istediklerini tam olarak anlayamıyorum bu kadar okumama rağmen. Yani sadece peroncular ne istiyor, solcu peroncular ne istiyor bilmiyorum. O yüzden tam olarak aktaramıyorum. Eğer bunu öğrenirsem ekstra bir podcast çekerim.
Ekstra bir yayın yapılabilir. Evet. Peroncular ne istiyor diye.
Bu arada Peron çok yaşlı. Yani ve artık kronik rahatsızlıkları meydana gelmiş. 73 yılında ülkeye geliyor. Ama yani tekrar işçilere güzel görünmeye çalışıyor. İşçileri kendi arasında toplamaya çalışıyor ama bu Arjantin'i unutmuş artık bu adam. Arjantin o eski Arjantin değil. Zaten 56 yılında gidiyor, 73'te geliyor. Çok uzun bir süre var yani, ülkenin çehresi değişmiş. Bir bakıyor yani peroncuların biri solcu, biri sağcı, biri aşırı komünist olmuş. Adamın da kafası karışıyor yani, bir araya da getiremiyor onu da. İşte klasik işte hani haklar vereyim bunlara, grev hakkı vereyim falan yok yani. Şey yok, adam kurtaramıyor. Zaten bir yıl sürüyor, ölüyor. Yani çünkü adam çok yaşlı. 77 yaşında olması lazım. Çok yaşlı, ölüyor. Bu sefer
cenazesinde yok. De yine sağcılar, solcular birbirine girmiştir.
Yok, cenazede de girmiyorlar. Herkes ağladığı için orada bir sorun yok. Çok seviyorlar gerçekten adamı. Çünkü adam Arjantin siyasetine yön vermiş.
Aynen öyle.
Üçüncü eşi Isabel Perón. O da Cumhurbaşkanı yardımcısı bu arada. Şey, Peron, Juan Peron bu işi görürken. O öldükten sonra Isabel Peron geliyor. Hemen şeyin, devletin başına. İşte, çeşitli onların danışmanları var. Onlar ekonomik şeyler söylüyor. İşte deflas, yani şey, işte nasıl diyeyim, ekonomiyi kurtarma şeyleri var. Onları yapalım diyorlar. Paketleri, paketleri var, veriyorlar. IMF'ye falan gidiyorlar. Dünya Bankası'na gidiyorlar. İşçileri çıkarın diyor mesela Dünya Bankası. Bunları yapın, bunları yapın. Hani çok büyük kemer sıkma politikaları var. Ama enflasyon çıktıkça çıkıyor yani. 5.000'lere falan ulaşıyor. Ve durdurulamıyor. Ve zaten Isabel Peron yanındaki danışmanlarını kovsa bile yeni gelen adam bir şey yapacak. gücü yok zaten yani. Ülke batmak üzere. Tekrar askerler geliyor.
Kaçınılmaz.
Isabel Perón'a da bir şey yapmıyorlar. Asker'de. O hemen kenara çıkıyor. O sürgüne gidiyor. Hemen generaller tertibi kurmuşlar. Bu sefer bunlar da önceki askeri darbeden feyiz aldıkları için kendileri. Biz daha dikkatli olalım. Yani iktidarı kendi elimizde tutalım. Bu sefer daha sistemli kıyım yapalım diyorlar. Mesela 30 bin kişinin öldüğü söyleniyor.
Stadyumlar. Evet, ben de internette bir bakmıştım. Hatta o kişileri uçakla yukarıdan derelere atıyorlarmış galiba. Evet. Öyle şeyler de var.
Sanırım katliam. La Plata mı? La Plata deltası varmış. Evet. İşte öldürdüklerini bulunmasın diye şeyleri atıyorlar. Nehirlere atıyorlar. Arjantin'in büyük nehirleri var. O Uruguay ile Brezilya sınırının olduğu yerde. Oralara işte uçakla, askeri uçaklarla hepsine atıyorlar işte. Yani mesela binlerce insan, bulunmayan insan var.
Hatta, 30 bin diyorlar evet dediğin gibi.
İşte 30 bin net ölü var. Bir de bulunamayan kayıplar var mesela.
İnsanlar 16 bindi galiba.
Çocuklarını arıyor mesela işte. Hani bizde cumartesi anneleri vardır ya. Arjantin'de de öyle bir anneler grubu var. İşte toplanıyorlar işte her gün. Çocuklarını arıyorlar işte. Hani yargılansın istiyorlar bu bahsettiği insanlar. Ama işte ne kadar yapılıyorsa.
Aynen öyle.
Zaten hukuksuzluk Arjantin'de de aynı devam ediyor. Ve bir enteresan bir şey daha var mesela. Bu hani bu şeyleri öldürüyorlar zaten. Yani bütün solcuları, sağcıları bulup öldürüyorlar. Ağırlıklı olarak solcuları öldürüyorlar. Şöyle söyleyeyim. Sol peroncuları öldürüyorlar diyeyim. mesela sol peroncuları, mesela bir tane adam var. Kadın var, daha doğrusu adam demeyeyim. Kadının doğurmasını istiyorlar. Hamileymiş kadın. Kadını doğurduktan sonra öldürüyorlar.
Yok artık.
Evet, sonra bebeğini de onu öldüren askerlerden biri alıyor, evinde bakıyor. Yani annesi babası oluyor, evlat ediyor. Ve bunu çok yıllar sonra öğreniyor. Bunun gibi 650 tane çocuk bulunmuş. Ailesine kavuşuyor daha sonra. ve bunun gibi daha binlerce çocuk olduğu söyleniyor. Daha işte yetimleri almışlar ordukları kendileri. Şey olsun diye. Mesela işte bir okuduğum hikayede ikiz kardeşi varmış. Çift yumurta ikisi. Birbirlerine de biraz az benziyorlar. Olduğu için ama.
Evet.
Takip etmişler, bulmuşlar birbirlerini. Ve ama üvey annesi bilmiyormuş yani. Üvey annesi zannediyormuş ki gayrimeşru bir ilişkiden doğdu. Ondan geldi. Hocam öyle getirdi zannediyormuş. Halbuki kocası işkence sırasında bir tane kadını öldürüyor.
Çocuğunu alıp
geliyor. Oradan çocuğunu alıp getiriyor. Yani hamile doğurmasını bekliyorlar. Doğurduktan sonra kadını öldürüyorlar, getiriyorlar. İşte öyle vahşetler de olabiliyor. Mesela bizim forumdaki olaylar gibi düşünebiliriz yani. Sen darbesine giden yolda sanırım 79 tam hatırlamıyorum. O aralarda çok böyle şey var ya. Bahçeli evet. Olaylar var. Maraş olayı, Malatya'daki olaylar.
Evet.
Mesela bir bebeği iki bacağından tutup ayırıyorlar.
Of.
Oraya giden kolordu komutanı söylüyor. Yani bu Türkiye'de olan bir bahçeli. İşte oradakileri. Orada da aynı şeyler.
Çok benziyor zaten. Yayın öncesinde de konuştu. Arjantin'e baktığımızda çok benzerlik var ülkeler arasında. Şeyde bile hatırlıyorum ben 2000 yılındaki ekonomi krizde 99-2000 işte o dönemdeki 2001 krizinde de Arjantin'de de bir kriz vardı. Yine onlar da IMF ile görüşüyordu falan. Hani hem ekonomik olarak hem de bu darbeci zihniyet çok çok benziyor birbirine.
Aynen.
Toplum yapısı da birbirine çok benziyor. Garip yani hani ta dünyanın öbür ucundaki bir ülkeyle. Aynı şeyleri yaşıyoruz aslında.
Aynı şekilde yani. Ama ekstradan bizim enteresan bir durumumuz var bence Türkiye'nin. Biz mesela enerji fakiri bir ülkeyiz. Arjantin bize nispeten daha doğal kaynakları daha zengin. Yani petrole de bizim kadar ihtiyacı yok. Yani daha az para ödüyor yurt dışından için. Ama biz gerçekten yani ona rağmen yine de hani başarmışız bir şeydir. Yani o iklimi ekonomi vardır ya G20'nin içinde. İyi bir yer kaybetmişiz. Tabii şu an o yerimizi de kaybedeceğiz. Şu
anki aynen. Nerede olduğumuzu da bilmiyoruz şu anda.
Evet,
aynen.
Şu an evet. Şu an kaptırdık kendimizi. Dibe doğru gidiyoruz. İşte Arjantin'de aynı şekilde dibe doğru gidiyor. Ki zaten bu da hani istikrarsızlıktan meydana gelen bir şey. Yani Arjantin'de sürekli asker sivil iktidarı meydana geldiği için bir politikanın devam etmesi mümkün değil. Zaten de olmuyor.
Ki, uzun vadede hiçbir şey yapamıyorsun.
Evet, aynı şekilde. Ki zaten askerler işte junta başa geçtikten sonra da hemen kendilerine uygun bir şey aramaya çalışıyorlar. Yani bu ülkede yaptıkları vahşi örtmenin yolunu arıyorlar. Bir bakıyorlar yanlarında Falkland Adaları var. İngiltere'nin. İşte İngiltere'ye aslında çok uzak. Yani Arjantin'e daha yakın adalar. Takım adalar yani. Bir tane ada yan yana. Biz burayı alırız diyorlar. Hatta İngiltere'ye söylüyor. Yani askeri diktatörler şeydir yani. Bir yer alalım, bir zafer verelim halka. Onlar bir sussun. Bak biz anmış anlı zafer kazandık. Hatta ondan önce de Şili ile ilgili bir takım sıkıntıları var. Bir ada sıkıntıları var. Adayı Şili'ye veriyor uluslararası camiye. Arjantin buna çok kızıyor. Askerler çok kızıyor. Biz de diyorlar ki İngiltere'ye kafa tutalım. İngiltere'ye kafa tutup alırsak toplumun adalarını Şili de bu sefer korkar. Adaları bize bırakır. Ama olmuyor yani. Gidiyorlar Falkland Adalarına çıkıyorlar. Alıyorlar adayı. Sonra hemen Büyük Britanya şey gönderiyor. Yani uçak gemileriyle kocaman bir filo gönderiyor. Adayı çıkartma yapıyor. Adayı alıyor. Hatta 11 bin kişi de esir alıyor. Yani teslim oluyor Arjantinler. Savaş. İşte bir tane İngiliz gemisi batıyor. Yani İngilizler mesela o çok az kayıp verdi. Hani o ölenlerine çok büyük saygı duyuyorlar. Mesela Arjantin'de bugün bile hala bir meydanda Falkland Adası gazileri toplanıyorlar. Bize gazi maaşı bağlıyorlar. Ama devlet zaten onu bile bağlamakta aciz. Aynen. Yani bu kadar çok yani doğal kaynak zengini bir ülke nasıl bu duruma düşüyor gerçekten hayret verici anlamış. Zaten işte Falkland Adalarını kaybettikten sonra zaten siyasi, yani bu askeri junta da kendisini artık meşru kılamıyor. Ve bırakmak zorunda kalıyor. Hemen seçimlere gidiyor. Seçimlerde zaten tekrar adaylar başlıyor.
Yine peroncu biri geliyordur.
Ya bir peroncu biri geliyor, bir anti peroncu biri geliyor. Ama şu an mesela günümüzde peroncular yani tekrar hakim ülkede. Ama ülke yani şey var yani gördüğün kadarıyla peroncular da ülkede bir şey yapamamış. Yani Arjantin yine krizde. İşte tahvilleri ödeyemiyorlar uluslararası piyasada. Mesela şöyle bir durum var yani bir dolar Arjantin hazine bonus diyelim. Kaç 0.20 sent verebiliyor şu an Arjantin. Önceden. Yani artık batmış bir ekonomi. Biz, yani biz de belki öyle oluruz ileride ama şu an. Yani, bu, yani anlatacaklarım bu kadar. Yani Arjantin bu hallerde geçtiği için zaten başlıklar geliyor. Ve yani günümüz ekonomisi de Arjantin bu yüzden bozuldu. Ki aslında biraz daha sonrasını anlatayım mesela. Şöyle hadiseler var. Başa geçen Alfonsin adındaki başkan ve ondan sonra başa geçen Carlos Menem sürekli özelleştirmeye başlıyor. Her şeyi satıyor. Aklını hayal, yani hayalini aldı. Şey, Boğaz Köprüsü'nü bile satıyorlar. Her şeyi satıyorlar. Ve zaten bu satma zinciri o 2001 krizini hazırlıyor Arjantin'de. Aynı bizde de aynı zamanda denk gelmişti. Zaten Arjantin'in felaketi oluyor. Ondan sonra işte hiç toparlayamıyor Arjantin. Tamamen batıyor. Günümüze kadar da hala o batma devam
Peki,
ediyor.
Peki şeyi merak ediyorum. Bu mesela 2001'de bir kriz yaşadı falan. O zaman orduya bakış nasıldı? Yine halktan hani şey var mıydı ya da orducular yönetime el koysun her, vesaire gibi.
Her zaman ordu isteniyor ama ordu bu sefer başa gelmiyor. Ordu başa gelmiyor. İşte başkan var La Rua diye. Menem bıraktı zaten yani başkanlığı. 10 yıl bir başkanlık yaptı. Kendisine de El Turco diyorlar. Turco diyorlar galiba. O zaman da Osmanlı topraklarından göçenlere Latin Amerika'da Türk oldu, El Turco diyorlarmış. Kendisi de öyle bir şey. Tipine baktığımda da kendisi şeye benziyor. Lübnanlı'ya benziyor. Yani olabilir. Çok fazla Lübnanlı göçenleri.
Aynen zaman. Lübnanlı bayağı Arjantin'de, Latin Amerika'da, Küba'da özellikle çok fazla Lübnan'dan giden işte Osmanlı, zaten... Osmanlılılar.
2001 krizinde de onun halefi olan başkan zaten istifa ediyor. Krizde baş edemiyor. İstifa ediyor. Senato başkanı geçici olarak vekalet ediyor yerine. Ama yani o ekonomi hiç düzelmez. Zaten düzelmiyor da yani.
Yine aile gidiyor zaten. Arada evet. Görüyoruz.
Şu an tekrar krizdeler. Yani biz de krizdeyiz. Bak ne kadar aynı. Hani o biz de 2001'de krizdeydik.
Aynen öyle.
O yüzden devam ediyor aynı şekilde. Yani benim anlatacaklarım bu kadar yani Arjantin'de. Bu peronizmi artık tam öğrendiğim zaman ayrıntılı bir podcast.
Aynen, onunla ilgili bir yayın, ekstra bonus yayın yapmalısın bence.
Evet, evet, onu ayrıntılı olarak araştıracağım ama İspanyolca. Yani.
Şey yaparsınlar, Google Translate'den evet, yararlanabildiği
Caner, kadar. Caner bir ara İspanyolca öğreniyordu ama keşke aynen, tam öğrenseydi.
Çat pat bir şeyler öğrenebilirsin ondan da. O zaman ben özlediğim klasik kapanışı yapayım, evet. Serdar, ekleyeceğin yoksa. Bizleri Spreaker hesabımızdan, Apple Podcast, Google Podcast ve Spotify'dan takip edebilirsiniz. Özellikle Apple Podcast ve Spotify üzerinden dinlemeleriniz bizim için çok çok önemli. Bu arada Apple Podcast üzerinden de beğeni ve yorumlarınızı her zaman da söylediğimiz gibi bekliyoruz. Bunun yanı sıra Podimedia'nın yayınları, geçmişten gelenin yayınlarını Podimedia'nın YouTube hesabından da takip edebilirsiniz. Yani YouTube üzerinden de bizi takip edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra podimedia.com adresinden de geçmişten gelenin yeni bölümlerini detaylı olarak görebilir, dinleyebilirsiniz. Yayına konuk ettiği için Serdar'a çok teşekkür ediyorum. Özlemişim ben de geçmişten gelende konuşmayı. Bu güzel yayın için, bu faydalı bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.